Ayrım 2, Sylvester Bonnard'ın Suçu, Anatole French, sayfa 17. Ağır adımlarla merdivenin basamaklarını tırmandım. Birkaç basamak daha çıkınca kapıma ulaşacağım. Fakat daha kendisini görmediğim bir ipekli kumaş hışırtısına inen bir ses kulağıma geliyor. Duraksayıp duvara doğru yanaşıyorum. Gelen kadın başı açık, gençten bir şey, şarkı söylüyor. Gözleri ve dişleri loşlukta ışıldıyor. Çünkü hem ağzıyla hem bakışıyla gülüyor. Herhalde bir komşu olmalı. Hem de pek bildik biri. Kollarında güzel bir çocuk tutmakta. Bir tanrıçanın oğlu gibi çırılçıplak küçük bir oğlan çocuğu. Boynunda gümüş bir zincir parçası tutturulmuş bir madalyon taşıyor. Baş parmaklarını emerken kendisi için yeni bir şey olan bu yaşlı varlığa çevirdiği kocaman gözleriyle bana bakmakta olduğunu görüyorum. Anne de aynı anda gizemli ve canlı bir tavırla bana bakmakta. Biraz duraksıyor, sanırım kızararak küçük yaratığı bana uzatıyor. Avucuyla kolu arasında güzel bir kıvrım var bebeğin. Bir kıvrım da boynunda, ayrıca başından ayaklarına dek pembe ette gülücükler açan güzel çukurcuklar. Annesi bana onu gururla gösteriyor. Beyefendi diyor kulağı okşayan bir sesle. Ne dersiniz benim küçük oğlum pek tatlı değil mi? Elini avucuna alıp ağzına götürüyor. Sonra minicik pembe parmaklarını bana doğru uzatarak şöyle diyor. Bebeğim beyefendiye bir öpücük gönder. Beyefendi iyi bir insandır. Minik çocukların üşümesini istemez o. Hadi ona bir öpücük yolla. Sonra küçük yaratığı kollarını sıkarak bir dişi kedi çevikliğiyle uzaklaşıp kokusundan anladığım kadarıyla bir mutfağa açılan koridorda kayboluyor. Evime gidiyorum. Terese diyorum, merdivende küçük güzel bir oğlanla gördüğüm şu başı açık genç anne kim olabilir? Terese bana onun bayan kokkozu olduğunu söylüyor. Belleğimi aydınlatacak bir ışık ararmış gibi tavana bakıyorum. Terese geçen yıl karısı doğurduğu sıralar bana almanaklar getiren küçük seyyar satıcıyı hatırlattı. Peki kokkozun kendisi ne oldu diye sordum. Aldığım yanıttan bir daha onu göremeyeceğim ortaya çıktı. Zavallı minik adam haberim bile olmadan benden başka daha bir yığın insanın da haberi olmadan bayan kokkozun mutlu kurtuluşundan sonra toprağa verilmişti. Dul eşinin ise kendisini avutmakta gecikmediğini öğrendim. Ben de onun gibi yaptım. Ama Teresa diye sordum. Bayan kokkozun eksik olan hiçbir şey yok mu tavan arasında? Eğer o yaratık için dertleniyorsanız diye yanıtladı hizmetçim. Boşuna kendinizi aldatıyorsunuz. Damı onarılan tavan arasından çıkıp gitmesi istendi. Fakat o mülk sahibine, yöneticiye, kapıcıya ve mahkeme görevlisine rağmen yerinden kımıldamıyor. Bana kalırsa o kadın onların hepsine büyü yaptı. Beyefendi o canı ne zaman isterse o zaman çıkar. Hem de bir arabaya kurularak. Teresi bir an düşündü, sonra şu vecizeyi döktürdü. Güzel bir yüz Tanrı'nın bir lanetidir. Teresi'nin hayatının baharından beri çirkin ve çekicilikten büsbütün nasipsiz olduğundan hiç kuşkum olmamasına rağmen başımı salladım ve iğrenç bir hınzırlıkla ona şöyle dedim. Yo yo Teresi, vakti zaman sizin de bir dilber olduğunuzu öğrenmedim mi sanıyorsunuz? Dünyada hiçbir yaratın hatta bir aziz bile olsa damarına basmamak gerekir. Teresa gözlerini indirdi ve şöyle yanıtladı. Hani öyle güzel dedikleri kadar olmasa da yüzüne bakılmaz biri değildim. Tabii isteseydim ben de başkaları gibi yapardım. Bundan kim kuşku duyabilir? Hadi siz şu bastonumla şapkamı getiriverin bana. Sıkıntımı dağıtmak için gidip Mori'den birkaç sayfa okuyayım. Yaşlı tilki burnunun aldığı kokuya bakılırsa akşam yemeğini nefis bir piliç yiyeceğiz. O güzelim hayvana özen gösterin kızım. Ayrıca yörenizdekini de gözetin. Gözetin ki o da bizi yani sizi ve yaşlı efendinizi gözetsin. Bunları dedikten sonra bir prense ait soy ağacının sık dallarını izlemeye verdim kendimi. 7 Mayıs 1851. Kışı akıllı uslu insanlara uygun şekilde in Angelo Cum Libella, Latince köşemde kitaplarla geçirdim ve Malakuais rıhtımının kırlangıçları dönüşlerinde beni bıraktıkları gibi buldular. Az yaşayan az değişir. Eh benimkisine zaten yaşamak değil günlerini eski metinler üzerinde harcamak denir. Lakin bugün kendimi hayatın damıtıp getirdiği şu bulanık kadere her zamankinden daha fazla batmış hissediyorum. Zihnimdeki zindelik. Jean Toit Mille'nin el yazmasının var olduğunu anladım o belirleyici saatten beri. Bunu kendime itiraf etmeye cesaret edemiyorum azalıp gitti. Birkaç eski yaprak için huzurumu kaybetmem garipti. Ne var ki bu da apaçık bir gerçekti. İstekleri olmayan fukara hazinelerin en büyüğüne sahiptir. O kendine sahiptir çünkü. Hırslar içindeki zengin, zavallı bir esirden başka bir şey değildir. Ben işte o esirin ta kendisiyim. İnce zekalı ve aklı başında bir adamla sohbet etmek, bir dostla bir akşam yemeği yemek gibi en masum zevkler varlığını öğrenmiş olduğum el yazmasını bana unutturamıyor. Ne gündüzüm belli ne gecem, sevinçliyken de üzüntülüyken de aklımdan çıkmıyor, çalışırken aklımda, dinlenirken aklımda. Çocukluk arzularımı anımsıyorum, o ilk yıllarımın gemlenemez arzularını nasıl da iyi anlıyorum bugün. 8 yaşındayken Sen Sokağı'ndaki zevksiz bir mağazada teşhir edilen bir bebeği tuhaf bir belirginlikle gözlerimde canlandırıyorum. Nasıl oldu da o bebek beni cezbetti bilmiyorum. Oğlan olmaktan çok gururluydum. Küçük kız çocuklarını hor görüyordum ve şöyle diken gibi bir sakalın çenemden çıkacağı anı, yazık ki çıkmakta da gecikmedi, sabırsızlıkla beklemekteydim. Askercilik oynuyor ve değnekten atımı beslemek için zavallı annemin penceresine yetiştirdiği bitkileri kırıp döküyordum. Bunlar erkek çocuklarına özgü oyunlar demekti. Ama gel gör ki ben bir bebeğe bağlanıverdim. Her küllerde vardır böyle zayıflar. Şu benim sevdiğim de güzel miydi bari? Ne gezer? Onu şimdi bile görüyorum. Her iki yanağının üzerinde pembe bir boya vardı, yumuşak ve kısacık kolları, odundan yapılma korkunç elleri ve uzun ayrık bacakları. Çiçekli etekli vücudunda iki topuklu iğneyle tutturulmuştu. Zevkten uzak, fakir semt kokan bir bebekti bu. Şunu iyi hatırlıyorum ki daha ağız süt kokan bir bacaksız olmama karşın, kendimce gene de hem de gayet açık seçik şekilde bu bebeğin incelikten ve kılık kıyafetten yoksun, hatta kaba ve hoyrat olduğunu da hissediyordum. Ama buna rağmen onu seviyordum. Böyle olduğu için onu seviyordum. Ondan başka sevdiğim yoktu. İstiyordum onu. Askerlerim ve trompetlerim artık hiç gözümde değildi. Değnek atımın ağzına artık ne sihir otu ne yavşan otu dalları tutuşturuyordum. O bebek benim için her şeydi. Dadım Virginia'yı Sen Sokağı'nda o küçük dükkanın önden geçmeye mecbur etmek için ne kaba saba kurnazlıklar uydururdum. Burnumu camekana dayardım, dadım da kolumdan çekiştirirdi. Bay Sylvester, geç oldu, annenizden azar işiteceksiniz. Bay Sylvester ise azarlasa da poposunu yiyeceği tokatları da boş veriyordu. Ne var ki dadısı onu tuttuğu gibi kaldırıverir, Bay Sylvester bu güce boyun eğerdi. O zaman bu zamandır yaş geçtikçe durum daha da kötüleşti ve korkuya boyun eğer oldu. Oysa hiçbir şeyden korkmazdı o zamanlar. Mutsuzdum, anlaşılmaz ama karşı konması olanaksız bir utanç aşkıma konu olan şeyi anneme itiraf etmeme engel oluyordu. Acım da buradan geliyordu. Aklımdan hiç çıkmayan bebek birkaç gün boyunca gözlerimin önünde dans ediyor, sabit bir bakışla beni süzüyor, kollarını bana açıyor, kendisini hayalindeki gizemli ve korkunç hale getiren bir tür görüntü kazanıyor ve bu da onu daha tatlı ve çekici kılıyordu. Sonunda bir gün, o hiç unutamayacağım gün, dadım beni alıp dayım yüzbaşı Victor'ın evine götürdü. Çünkü o beni öğle yemeğine davet etmişti. Dayıma Waterloo'da son fişeği yakmış olan bir yüzbaşı olduğu kadar annemin yemek masasına kendi elleriyle sarımsak sürmüş ekmek parçaları hazırladığı ve sonra da onları hindiba salatasına kattığı için hayranlık duyardım. Ben bunu çok hoş bir şey olarak görüyordum. Ayrıca dayım Victor'a İlikleri sırma işlemeli, kordonlu, redingotları ve özellikle de içeri girer girmez evin altın üstüne getirmekteki becerisinden dolayı çok saygı duyardım. Bunu nasıl becerirdi bugün dahi pek anlamış değilim. Ama sizi temin ederim ki amcam Victor 20 kişilik bir topluluk içinde bulunmaya görsün, gözünüz yalnız onu görür, yalnız onun sesini duyardınız. Benim muhterem babacığım ise anladığım kadarıyla benim bu hayranımı hiç paylaşmaz, piposuyla kendisini zehirlediği, ikide bir sırtına dostça koca yumruklar attığı ve kendisini yeterince enerjik olmamakla suçladığı için bozdurdu. Annem ise yüzbaşıya karşı daima bir abla hoşgörüsüyle davranmasına karşın, içki şişelerini daha az okşaması konusunda onu uyarmaktan bazen kendini alamazdı. Fakat benim için bu tepkilerin de bu uyarıların hiçbir anlamı yoktu ve Victor olayı bana müthiş heyecan veriyordu. İşte bu nedenle Guyana Goat sokağındaki küçük mekanda bir gurur duygusu içinde girdim. Ateşin bir köşesine yerleştirilmiş tek ayaklı yuvarlak masaya hazırlanmış yemek sadece meze cinsinden yiyeceklerle tatlı şeylerden ibaretti. Yüzbaşı karnımı pastalar ve katıksız şarapla doldurdu. Uğramış olduğu nice haksızlıklardan söz etti bana. Özellikle de Bourbonlardan yakını durdu. Ama bu Bourbonların kim olduğunu bana açıklamaya da boş verdiğinden ben Bourbonların bilmiyorum neden Waterloo'ya yerleşmiş at tüccarları olduğunu düşünüyordum. Sözlerine yalnızca kaderimize içki doldurmak için ara veren yüzbaşı ise bununla da kalmayıp benim hiç tanımadığım ama bütün kalbimle nefret ettiğim bir yığın sümüklüye kıçı kırağı ve beş para etmeze ver yansın etti. Tatlıları yerken bir ara yüzbaşının babamın yuları kaptırmış bir adam olduğunu söylediğini işitir gibi oldum ama anlamış olduğumdan emin değildim. Kulaklarında uğultular vardı ve küçük maza dans ediyormuş gibiydi. Dayım sırmalı kordonlu redingotunu giydi, üstü geniş silindir şapkasını aldı ve biz sokağa indik. Bana olağanüstü değişmiş gibi gelen sokağa. Sanki çok uzun zamandır bu sokaktan geçmemişim gibi geliyordu bana. Gene de sen sokağına vardığımızda bebeğimin düşüncesi aklıma gelmekte gecikmedi ve her yanımı inanılmaz bir coşku sardı. Başım ateşler içindeydi. Büyük bir hamle yapmaya karar verdim. Dükkanın önünden geçtik. Orada camın gerisinde o kırmızı yanakları, çiçekli eteği ve kocaman bacaklarıyla duruyordu. Dayı dedim zorlanarak, bana şu bebeği alır mısın? Ve öylece kaldım. Hoppala diye adeta gürledi dayım. Bir erkek çocuğuna bir oyuncak bebek almak da nereden çıktı? Kendini rezil mi etmek istiyorsun? Üstelik beğendiğin de şu saksan kılıklı şey ha? Aşk olsun sana evlat. Böyle zevkin olursa 20 yaşına geldiğinde de bebeklerini 8 yaşındaki gibi seçmeye kalkarsan hayattan hiçbir tat alamazsın. Haberin olsun. Üstelik arkadaşların senin tam bir enayi olduğunu söyleyeceklerdi. İşte benden bir kılıç, bir tüfek, emekli ailemin son metreline kadar verir alırım onu sana. Ama kalkıp sana bir bebek alma. Aman tanrım, seni utançtan yerin dibine batıracak böyle bir şey hayatta yapma. Eğer seni böyle uyduruk bir oyuncak bebekle oynarken görürsem, kız kardeşimin sayın oğlu benim yeğenim diye dönüp yüzüne bile bakmam. Bu sözler içince yüreğim öyle bir burkuldu ki gurur sadece lanet bir gurur ağlamamı önledi. Bir anda sakinleşiveren dayım Bourbonlar hakkındaki düşüncelerine geri döndü ama ben onun aşağılayışının ezikliği altında tarifsiz bir utanç duymaktaydım. O anda kararımı verdim. Onurumu çiğnetmeme sözü verdim kendime. Kırmızı yanaklı bebekten kesinlikle ve ebedi olarak vazgeçtim. O gün tanıştım özverinin o ağırbaşlı tadıyla. Ey yüzbaşım! Sağlığınızda imansızlar gibi küfürler etmiş olsanız da, İsviçreli gibi tütün içmiş olsanız ve doğruysa eğer bir ayyaş gibi kafa çekmiş olsanız da ruhunuz şad olsun. Çünkü siz sadece bir kahraman olmakla kalmadınız, aynı zamanda kısa pantolonlu yeğenize yiğitlik duygusunu öğrettiniz. Gurur ve tembellik sizi adeta dayanılmaz yapmıştı. Ah benim Victor dayıcığım. Ama redingotunuzun sırmaları altında çarpılan koca bir yüreğiniz vardı. Bir de gül olurdu yakanızda o koca yüreğin şimdi bana anımsattı. Mağazalardaki genç kızlara o kadar can gönülden uzattığınız o çiçek, tüm rüzgarda savrulan o kocaman açık yürekli çiçek şanlı gençliğinizin sembolüydü. Ne şarabı ne tütünü hor gördünüz ama yaşamı hor görüyordunuz. Sizden ne sağduyu ne de nezaket öğretilebilirdi yüzbaşı. Fakat siz bana daha dadımın burnumu temizlediği bir yaşta bir daha asla unutamayacağım bir şeref ve özveri dersi verdiniz. Çoktandır artık Montparnasse mezarlığında mütevazi bir mezar taşının altında dinlenmektesiniz. Kitabede şöyle deniyor. Lejyon d'honneur şövalyesi, piyade yüzbaşı Aristide Victor Maldon burada yatmaktadır. Oysa yüzbaşı savaş meydanlarında olduğu kadar zevk-ü safa köşelerinde de onca sürüklenmiş o yaşlı kemikleriniz için sizin seçtiğiniz yazı hiç de bu değildi. Kağıtlarınız arasında şu acı ve yüksek duygulu kitabeyi buldular. Burada yatan Loryalı bir hayduttur. Lory, Fransa'da Massif Central bölgesinde bir ırmak ve bölgenin adı. Bu sizin son arzunuz olmasına karşın mezar taşının üzerine onu yazmaya cesaret edemediler. Teresa yarın Loryalı haydutun mezarına bir ölümsüzler çelengi götürelim. Fakat Teresa burada değil. Şems Elias'ın ortasındaki yuvarlak göbekte benimle nasıl olabilirdi ki? İleride caddenin sonunda kemerlerinin atında Victor dayının silah arkadaşlarının adlarını taşıyan Zafer Takı devasa kapısını gökyüzüne doğru açmaktaydı. Caddenin ağaçları solgun ve üşümüş, ilk yapraklarını ilkbahar güneşinde henüz çıkartmaktaydılar. At arabaları yanımdan geçin, Bologna ormanına doğru yol alıyorlardı. Gezintimi bu hoş cadde üzerinde sürdürdüm ve nedeni olmadan bir açık hava dükkanı önünde duruverdim. Çeşit çeşit baharatlı çörekler ve ağızları bir limonla kapatılmış Hindistan cevizi şişeler vardı. Çatlamış derisini yer yer açıkta bırakan paçavralara bürünmüş küçük bir sefil, kendisi için çok uzak olan bu süslü tatlara iri gözlerini dikmiş bakıyor. Masumiyetin utanmazlığı içinde duyduğu isteği hiç saklamıyor. Yuvarlak ve sabit bakışlı gözleri insan şeklinde yapılmış kocaman bir çöreğe takılmış. Çörek adam bir general ve biraz da Victor dayıyı andırıyor. Onu alıyorum, parasını ödeyip küçük fukaraya uzatıyorum. Elini sürmeye cesaret edemiyor çünkü daha şimdiden edindiği bir deneyimle mutluluğa inancı yok ki iri köpeklerde gördüğümüz ve benimle dalga geçecek denli zalimsiniz der gibi bakan bir tavırla beni süzüyor. O bana özgü sevimsiz ses tonuyla haydi küçük sersem diyorum. Alsana, al da ye bakalım. Nasıl senin yaşındayken olduğumdan daha mutlusun sen. Canın çektiğine onurunu kırmadan sahip olabiliyorsun. Ya siz, Victor dayı, siz ki şu çörek general bana o erkek yüzünüzü çağrıştırdı. Ey şanlı gölge, gelin de bana yeni bebeğimi unutturun. Bizler iflah olmaz çocuklarızdır ve durmadan yeni oyuncaklar peşinden koşup dururuz. Aynı gün. Kokkoz ailesi olabilecek en garip biçimde bilgin kapaz Jane Totum Moelle ile bağdaşmıştı kafamın içinde. Teresa diyorum, kendimi koltuğuma bırakırken minik kokkozun iyi olup olmadığını ve ilk dişlerini çıkarıp çıkarmadığını öğreniverin bana. Terliklerimi de uzatıverin. Çıkarmış olması gerek beyefendi diye yanıtlıyor Teresa. Ama ben onları görmüş değilim. Baharın ilk güzel günü gelir gelmez anne mobilyaları ve eski giysileri bırakıp sırra kadem bastı. Çatı katında 38 adet boş krem kutusu buldular. Akıl alacak şey değil bu. Şu son zamanlar ziyaretçileri oluyordu. Bu durumda onun şu saatte bir rahibeler manastırında olduğunu düşünmüyorsunuzdur herhalde. Kapıcı kadın kız yeğeni ona bulvarlarda arabada rastladığını söylüyormuş. Bu işin kötü biteceğini söylemiştim size. Teresa dedim ona, bu hanımın işi ne kötü ne iyi bir biçimde bitmiş durumdadır. Nasıl olduğuna karar vermek için hayatının sona ermesini bekleyin. Ayrıca da kapıcı kadının yanında fazla konuşmaktan sakının. Sade bir kez merdivende kendisini gördüm Bayan Kokoz, bence çocuğunu çok seviyor. Bu sevgi kendisini korunması için yeter de artar. O konuda beyefendicim hiç merak etmeyin, küçüğün hiçbir eksiği yok. Tüm mahalleyi arasanız ondan daha iyi doyurulan, daha süslü giydirilen ve daha çok şımartılan bir tek bebek bulamazsınız. Her Allah'ın günü ona beyaz bir önlük takar ve sabahtan akşama dek onu güldüren şarkılar söyler durur. Bir şair şöyle demiş Teresa. Anasının kendisine gülücük sunmadığı bir çocuk, tanrıların sofrasına da, tanrıçaların yatağına da layık değildir. 8 Temmuz 1852 St. Germain'de Dos Press'teki kutsal bakire şapelinin taş döşemelerin yenilenmekte olduğunu öğrenmem üzerine işçilerin ortaya çıkartabileceği bazı yazılı belgeler bulabilirim umuduyla kalkıp kiliseye gittim. Yanılmamıştım. Mimar bana ayrı bir yerde duvara dayalı bir taş gösterdi. Taşın üzerine kazılı olan yazıyı çözmek için diz çöktüm ve eski mihrabın loşluğunda hafif bir sesle yüreğimi hoplatan şu sözleri okudum. Aziz Vincent'la Aziz Amant'ın gümüş çenesini ve mazlumların ayaklarını buraya koydurtan, yaşamı boyunca daima cesur ve yiğit bir insan olarak kalan bu kilisenin rahibi Jehan Taut Moyle burada metfundur. Mendilimi yavaşça mezar taşını kaplayan tozu sildim. Onu öpüvermeyi isterdim. Bu o. Bu Can Tatmulle diye haykırdım. Aynı anda kubbelerin tepesinden paramparça olmuşçasına bu at başımın üstüne gümürtüyle tekrar indi. Kilise hizmetlisinin ciddi ve sessiz yüzüyle bana doğru gelmekte olduğunu görünce heyecanımdan utandım ve bu iki rakip kilise fanatiğinin göğsümüz üzerine çaprazlama dayanıkları iki uzun saplı temizlik fırçasının arasından sıyrılıp kaçtım. Her neyse, önemli olan bunun benim can tutumelim olmasıydı. Bundan hiç şüphe yoktu. Altın menkibenin çevirmeni Azizler Jermyn, Vincent Ferrol, Ferrution ve Drog Towie'nin hayatlarının yazarı düşünmüş olduğum gibi Saint German des Prés'ye mensup bir keşişti. Hem de nasıl bir dindar ve liberal keşiş. Gümüş bir çene, gümüş bir kafa, gümüş bir ayak yaptırmıştı bu değerli kalıntılar bozulmaz bir kılıfta dursunlar diye. İyi ama acaba ben bir gün o nesini görebilecek miydim? Yoksa bu yeni keşif bendeki yazıklanmaları çoğaltmaktan başka bir işe yaramayacak mıydı? 20 Ağustos 1859. Bazılarının hoşuna giderim, ben ve tüm insanları sınarım. İyilerin sevinci ve kötülerin korkusuyumdur. Ben yanlışı yaratan ve yok edenimdir. Kanatlarımı açmayı üzerime alıyorum. Eğer o süratli uçuşum sırasında yılların üzerinden kayıp gidersem beni suçlamayın. Kimdir böyle konuşan? Benim fazlasıyla tanış olduğum bir ihtiyardır. Zamandır bu. Shakespeare'in kış masalının 3. perdesini bitirdikten sonra duralar. Böylece küçük Perdita'ya akılca ve güzellikçe büyüyecek zamanı vermek ister. Sonra tekrar sahne açıldığında seyirciler kıskanç Leontes'in aklını başına getiren uzun günleri idrak etsinler diye oraya o ebedi eli tırpanlığı da çağır. Shakespeare'in komedisinde yaptığı gibi ben de bu günlükte uzun bir unutma mesafesi bıraktım ve şairimizin örneğindeki gibi 10 yıllık ihmali açıklamak için araya zamanı soktum. Görüldüğü gibi bu deftere neredeyse 10 yıldır tek satır yazmadım ve de kalemi tekrar elime aldığım şu sıra tasvir etmek için yazık ki güzellikçe büyümüş bir Perdita'ya da sahip değilim. Gençlik ve güzellik ozanların sadık eşleridir. Biz ötekiler ise bu güzel hayaletler ancak bu bir mevsimlik ziyaret ederler. Onları tutmayı bilmeyiz biz. Diyelim ki akıl almaz bir kaprisle bir Perdita gölgesi benim beynime şöyle bir uğramayı akıl etti. Zavallı onca eskiyip katılaşmış parşömen arasında orada korkunç şekilde sıkılıp incinirdi. Mutludur ozanlar. Onların ak saçları Helenilerin, Francescaların, Juliettelerin, Julilerin ve Dorothy'lerin dalgalanan ve gölgelerini hiç incitmez. Oysa Sylvester Bonnard'ın sadece burnu bile tüm bir büyük sevgililer kümesini dağıtıp kaçıracaktır. Ben yine de bir başkası gibi güzelliği duyumsadım. Anlaşılmaz doğanın canlı şekiller üzerine yaydığı gizemli çekimi yine de hissettim. Canlı bir kil parçası aşıkları ve ozanları yaratan titreşimi bana da verdi. Fakat ben ne sevmeyi ne şarkı söylemeyi becerebildim. Bir yığın karma karışık eski metin ve bayat formülle tıka basa dolu ruhumda aynen tavan arasındaki bir minyatür gibi iki menekşe gözle berrak bir çehreyi anımsamaktayım. Bonnard benim zavallı dostum, siz bir çılgınsınız. Siz Floransalı bir kitapçının daha bu sabah size gönderdiği şu kataloğu okuyun hele. Bir el yazma eserler kataloğudur o. Ve İtalya ile Sicilya'daki meraklılarınca saklanmış bir takım değerli parçaların tanıtımı vaat ediyor size. Size ve sizin suratınıza uygun düşen şey işte odur. Okuyup dururken bir çığlık atıyorum. Yaşı geçtikçe beni mahcup eden bir ağır başlılık kazanmış olan Hamilka azarlayan bir tavırla bana bakıyor ve kendisine benzer bir ihtiyar olan benim yanımda ona bir türlü kavuşamadığına göre adeta şu dünyada bir huzur yüzü görüp göremeyeceğini bana soruyor. Keşfimin verdiği sevinci bir sırdaşa aktarmak ihtiyacındayım ve mutlu bir adamın coşkusuyla sakin Hamilkar'a şöyle diyorum. Hayır Hamilkar, hayır bu dünyada huzur muzur yoktur. Sizin özlediğiniz dinginlik yaşamdaki işlerle mümkün değildir. Hem kim demiş ki biz ihtiyarız? Şu katalogda okuduğum şeyi bir dinle de ondan sonra şöyle bakalım. Şimdi dinlenmenin zamanı mıymış? Jacques de Voragüa'nın altın menkibesi rahip Johann Totomilin tarafından 14. yüzyıla ait Fransızca çeviri. Harika bir biçimde yapılmış iki minyatürle süslenmiş muhteşem el yazması eser kusursuz bir halde muhafaza edilmiş. Bu iki minyatürden biri Kutsal Bakire'nin arınma sahnesini, öteki ise Proserpine, Jüpiter'in kızı, Plüton'un karısı olan Cehennemler Kraliçesi, taç giymesini temsil etmektedir. Altın menkibenin sonunda Azizler Ferrol, Ferrution, Germain ve Drog Towie'nin menkibeleri 28 sayfa ve Akusterreli muhterem Saint Germain'in mucizevi gömütü 12. sayfa bulunmaktadır. Sir Thomas Röleggen'in koleksiyonunda yer alan bu değerli el yazması hali hazırda Girgentili Sayın Michelangelo Polizzi'nin iş yerinde koruma altındadır. Duyuyor musunuz Hamilcar? Cehan Toutmali'nin el yazması Sicilya'da Michelangelo Polizzi'nin yerinde bulunuyor. İster misin bu adam bilginleri seven biri olsun? Yazacağım ona. Bunu da anında yaptım. Mektumda Senyor Polizzi'ye böyle bir lütfe layık olduğuma inanma cüretini hangi sıfatlardan aldım belirttikten sonra Rahip Toutmöli'nin el yazmasını bana ulaştırmasını rica ediyordum. Bu arada kendisi için elimin altındaki henüz yayınlanmamış ve hiç de önemsiz sayılamayacak bir takım metinleri sunuyordum. Acele bir yanıtla beni sevindirmesini rica ederek imzamın altına bütün onursal ünvanlarımı kaydettim. ''Beyefendi, beyefendi böyle nereye koşuyorsunuz?'' diye bağırıyordu korku içindeki Teresa. Bir taraftan merdivenlerin basamaklarının elinde şapkamla üçer dörder inerken bir taraftan da bağırıyordu. ''Beyefendi, beyefendi böyle nereye koşuyorsunuz?'' ''Postaya bir mektup atacağım Teresa.'' ''Ulu tanrım, böyle başı açık deliler gibi fırlayıp gitmek size yakışır mı?'' ''Deliyim ben Teresa ama kim deli değil ki? Ver çabuk şu şapkamı.'' ''Ya eldivenleriniz beyefendi, ya şemsiyeniz?'' Onun haykırış ve inlemeleri kulağım tırmalarken ben çoktan merdivenin son basamaklarını iniyordum bile. 10 Ekim 1859. Taşmasını zorlukla önlediğim bir sabırla Senyor Michelangelo Polizzi'nin yanıtını beklemekteydim. Yerimde duramıyor, ani devinimler yapıyor, kitaplarımı gürültüyle açıp kapatıyordum. Bir gün Moreri'nin bir cildini dirseğimle arkaya devirdim. Tüylerini yalamakta olan Hamilcar aniden durdu ve kulağın üstünde duran bacağıyla bana kızgın gözlerle baktı. Benim çatımın altına kavuşmayı umduğu bu gürültülü patırtılı yaşam mıydı yani? Huzur içinde bir yaşam sürmek konusunda aramızda sessiz bir anlaşmaya varmamış mıydık? Anlaşmayı ben bozmuştum. Benim sevgili can yoldaşım diye yanıtladım onu. Beni huzursuz eden ve bana hakim olan şiddetli bir tutku içindeyim. Tutkular huzurumun düşmanıdır, buna katılıyorum. İyi ama onlarsız da ne endüstri ne sanat olurdu şu yeryüzünde. Herkes bir gübre yığını üzerinde çırılçıplak uyuklayıp dururdu. Tabii sen de Hamilcar Efendi, sen de bu kitap yurdunda bir ipek yastık üzerinde bütün gün uyuklayamayacaktın. Hamilcar'a tutkular teorisini açıklamaktan da daha öteye gidemedim. Çünkü hizmetçim bana bir mektup getirdi. Üzerinde Napoli pulu vardı ve şöyle diyordu. Ünü büyük beyefendi, gerçekten de altın menkibenin eşi olmayan, sizin bilinçli dikkatinizden de kaçmayan el yazmanıza sahip bulunmaktayım. Çok önemli nedenler, bir tek gün, bir tek dakikada olsa onu elimden çıkarmama kesin ve karşı konamaz bir biçimde engel oluşturmaktadır. Onu size Cirdent'teki mütevazi evimde, ki sizin varlığınızla aydınlanmış ve güzelleşmiş olacaktır, sunmak benim için bir sevinç ve onur teşkil edecektir. Bu oluşumda buraya teşrifinizin sabırsız umuduyla zat-ı âlinizin mütevazi ve sadık hizmetkarınız olduğumu ifade etmeye cesaret ediyorum. Saygıdeğer akademisyen. Michelangelo Polizzi, Girgenti'de Sicilya, şarap tüccarı ve arkeolog. Demek öyle. Pekala, gideceğim ben de Sicilya'ya kadar. Extremum hun arithuso mici conte de labore. Latince, bu durumda Arthusa iş başa düşüyor. Tanrıça Artemis'in nehir perisi olan Arethusa nehir tanrısı Alpe tarafından Siracusa yakınındaki Orgie'ye kadar kovalanır ve kendisine yukarıda sözü söyleyen onu bir çeşmeye dönüştüren Artemis'e sığınır. İkinci ayrımın sonu sayfa 29.